Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerine hoş geldiniz diyoruz ve iyi haftalar diliyoruz hepinize. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan'la birlikte. Speakeriniz ben Nilgün Dur. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatayım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi yollamanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bu haftaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Bitsin artık gönül çelen.
15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten sürüyor Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Daire Başkanı Doçent Doktor Sayın Evren Algın Yapar bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, konuşacağımız konu gerçekten çok önemli. Çünkü kozmetik ürünleri günlük hayatımızda fazlaca kullandığımız için onları kullanırken çok dikkatli ve seçici olmalıyız aslında, ama bu gereken dikkati ve seçiciliği göstermiyoruz galiba. Göstermediğimiz için de cildimize çok fazla zarar verebiliyoruz. Aslında o kadar çok her yerde ki, kuaförde makyaj malzemesi olarak kullandığımız her şeyde, belki güneş koruyucularında, değil mi? Nereden başlayacağımızı bilemedim. İpuçları verelim diyeceğim dinleyicilerimize, ama hangisinden başlayalım?
Buyurun. Şöyle lütfen söyleyebiliriz. Kozmetik ürünler gerçekten geniş bir yelpazeye sahip ürün grubu. Doğumdan itibaren tüm bireylerin, evet, her gün maruz kaldığı, vefat edene kadar kullanmak durumunda olduğu ürünler. Ağız bakım ürünleri, diş macunları, ağız çalkalama suları, diş beyazlatıcılar, daha sonra makyaj ürünleri, saç boyaları, saç bakım ürünleri, tırnak ürünleri, vücut bakım ürünleri, vücut temizlik ürünleri, şampuanlar, vücut jelleri, daha sonra genital bölge temizlik ürünleri, güneşten koruma faktörü taşıyan ürünler, hatta ne diyelim, vücut renk, vücut resimlendiren aerografi tekniği kullanılarak kullanılan ürünler dahil, hani geçici dövme gibi, hı hı, diyelim. Bunlar ve kozmetotekstiller, tekstil salan kozmetik ürünler diye geniş bir yelpazede,
evet,
kozmetik ürünler var.
Gerçekten çok geniş, işte onun için nereden başlayacağımı bilemediğimden sözü size bıraktım. Tabii şimdi bunları gereken ipuçlarını dinleyicilerimize vereceğiz de nereden, nasıl başlayacaklar? Şimdi bir ürünü, evet, almak istediler. Ürünün içeriğine mi
tercih ederken bakacağız, nelere dikkat edelim, evet, diyelim. Şimdi tüketicilerin kozmetik ürün tercih ederken, kozmetik ürün derken kişisel temizlik ve bakım ürünleri diye, hı-hı, vurgulayalım. Çünkü toplumda genel algı olarak kozmetik ürün denildiği zaman sanki bayanların kullandığı makyaj ürünleri ve parfüm, belki birazcık da saç boyaları bu algının içerisinde. Ancak bay ve bayanların ürün grupları, bebeklerin, hamilelerin ürün grupları olmak üzere birçok ürün grubu mevcut. Örneğin hamilelerin karın bakımında, daha doğrusu vücut bakımında kullandığı ürünler var. Çatlak oluşmasını önlemeye yardımcı, evet, ürünler. Bunlar genel olarak eczanede bulunan ürünler. Tüm bireyler, tüketicilerin gerek kendileri için, gerek aile bireyleri için, yakınları için kozmetik ürün tercih ederken önem vermeleri gereken birinci husus ürünün ambalajının güvenli olması. Hı-hı. Şöyle ki, üzerinde ürünün ne amaçla kullanılacağı, firmasının adı, ürün ambalajının bozulmamış olması, bunları öncelikle kendilerinin incelemesi gerekir. Ve ürünün kendilerine uygun olup olmadığı, üzerindeki uyarıların ürünü kullanma noktasında neleri belirttiğini tüketicinin mutlaka kendisinin inceleyerek alması önemli.
Ama biz biraz da ambalajı kanıyoruz galiba. Ambalajı güzelse hiç düşünmeden alıp sepetimize koyabiliyoruz, ne
ve
yazık ki.
Ve kokusu, değil,
evet,
mi?
Evet.
Çoğu tüketici hani ürünün kendi cildine veya beklentilerine uygun olup olmamasından önce kokusunun ve belki sürdüğü zaman deneme imkanı varsa dokusunun, hı hı, hoşuna gitmesini önemsiyor. Ama tüketici kendi ihtiyacını belirlemeli. İhtiyaç derken tabii ki makyaj ürünlerinde veya renkli kozmetik dediğimiz ürünler, işte saç boyası olsun, tırnak cilası olsun, yüz makyajında kullanılan ürünler olsun. Burada tabii ki kişinin kendi beklediği renkler noktasında hareket etmesi bir seçim noktası iken, onun dışında örneğin diyelim bir nemlendirici seçerken bireyin kendi cildini tanıması veya bu ürünü önerecek satış elemanı, ki satış elemanı olarak güvenli satış noktalarından tüketicilerimizin...
İşte tam da onu soracaktım. Evet. Satış elemanına ne kadar güvenebiliriz?
Evet, güvenli çünkü satış noktalarından alışveriş yaptığımız takdirde satış elemanına ancak güvenebiliriz. O kişiye kendi cildimizle ilgili sorularına cevap vererek doğru seçim yapmayı sağlayabiliriz. En önemli tüketicilere tavsiye edebileceğimiz konu ürünü okumaları, ambalajı okumaları.
Evet. Şimdi hamilelikte itibaren başlamamız gerekir dediniz ya, doğuştan evet. itibaren. Şimdi bebeğimiz doğar, evet. Ona en iyisini almaya çalışırız. Okuruz, evet. okuruz, bir daha okuruz, evet. tavsiyeler üzerine alırız. Ama belli bir yaşa geldikten sonra artık bizim kullandığımızdan kullanmaya başlayabilir. Halbuki daha da korumaklı olmalıyız diye düşünüyorum ama ne yazık ki onu yapamıyoruz.
Doğru, bebek ürünleri zaten en hassas ürün grubudur. Onların yasal düzenlemede de yeri daha farklıdır. Farklı. Bazı bileşenler çocuk ürünlerinde daha az oranda kullanılır. Ama tüketicilere genel olarak çocuklara, daha doğrusu bebeklere, sonrasında da çocukluk döneminde kozmetik ürün kullanırken tabii ki bunu bir temizlik ve bakımdan öteye sık sık çocuğu parfümlemek, işte yani bebek kolonyaları vesaire elbette kullanılabilir ama vücut kremleri. Sık sık bu ürünleri çokça maruz bırakmak bebekler için doğru değildir. Hı hı. Yine bebekleri güneşten koruyucularla güneşin altında bırakmak çok uygun değil.
Ne kadar korur peki? Güneşten koruyucuların koruyucu özelliği nedir bebekleri?
Şöyle, 1 yaşın altındaki, hatta 3 yaşın altındaki bebek ve çocukları özellikle fiziksel korunma yöntemleriyle, yani kıyafetlerle, şemsiyenin hı hı. altında, gölge yerlerde güneşten uzak tutmak, saat 11 ila 16 saatleri dışında güneşe çıkarmak en önemli koruma mekanizması. Çünkü hı hı. Bebekleri güneşten koruyucu ürünleri sürerek güneş altında bırakmak bebek sağlığı açısından uygun değil. Bu noktada bebekler için özel güneş ürünleri vardır. Tüketicilerimiz bunları tercih edebilirler ama bebekler için bu ürünleri işte bir yarım saat, bir saat, bunlar maksimum koruma sağlayabilir. Hı hı. Ama bu da ne diyelim, kasıtlı bir güneşte bırakma şeklinde değil de dolaylı olarak işte dışarıda giderken veya sahilde bir şekilde çocuk denize girip çıkarken vesaire, o sırada korumaya yönelik kullanılması, yoksa bebeğe sürdük güneşin altına bırakma şeklinde değil. Uygulamamalıyız.
Evet. Şimdi gelelim birazcık da kuaförlere. Oralarda işte saçlarımızı boyattırıyoruz. Pek çok şey yaptırıyoruz bununla birlikte. Şimdi saç boyasından saç spreyine kadar o kadar çok maruz kaldığımız, cildimize zarar verebilecek etken madde var ki. Şimdi saç boyalarında bir de organik boyalar çıktı. Organik olabilir mi öncelikle bir boya?
Şöyle söyleyelim. Kozmetik ürünler için şu anda tanımlı 27 bin çeşit bileşen var. O kadar yelpaze geniş ki. Bunların içerisinde tabii ki bitkisel kökenli, doğal kökenli ham maddeler mevcut. Ancak formülasyon haline getirilirken doğal ve organik kavramları karşılaması gereken gereklilikler noktasında hı hı. iki ayrı ürün grubu olarak düşünülebilir. Ürün grubu derken daha doğrusu ürünün özellikleri bakımından. Bunların tümünün bir kez sertifikalı olması lazım. Yani bir ürünün üzerinde doğal veya organik ibaresi varsa...
Ama biz mutlaka bilemeyiz ki, içeride hazırlayıp logosu. Geliyorlar.
Evet, kuaförle. Ama kuaförlerde bunu sorgulamamız lazım. Hı hı. Bana kullandığınız ürünü gösterebilir misiniz? Bu çok önemli çünkü organik saç boyası çok az sayıda mümkün olabilir. Çünkü zaten boyama işlemi sırasında eğer tamamen bitkisel bir ürün kullanılmıyorsa doğal veya organik olması kesinlikle konuşulamaz. Hı hı. Organik olma... O ürünün ham maddelerinin yetiştirilmesinden işlenmesine, paketlenmesine kadar geniş bir süreci kapsaması nedeniyle organik çok üst bir iddiadır. Hı hı. Bu noktada organik sertifikası olan ürünler ancak bu gereklilikleri karşılamış olabilir. Ürünlerin ambalajının üzerinde organik olduğuna dair o almış olduğu sertifikanın logosuna bakılmalıdır, bu aranmalıdır. Doğal ürünlerde de yine öyle. Bizim... Bununla ilgili bir kılavuzumuz vardır. Tüketiciler belki bizim sayfamızdan bütün kozmetikle ilgili mevzuatımızı, her ne kadar üreticiler için bunlar veya işte bir şekilde pazara ürün arz edenler için yayınlanıyor olsa da tüketicilerimiz de bunları okuyup belli bir noktaya kadar bilgi edinebilirler.
Ne der o kılavuz özetle?
Bu kılavuzumuz doğal ve organik ürünlerin tanımları ve içerisinde bileşen olarak bulundurmaları gereken miktarları, ya üzerlerinde yapılabilecek veya yapılamayacak işlemleri tanımlamıştır.
Hı hı.
Örneğin bazı kimyasalların yer aldığı hiçbir ürünler veya üretim aşamasında bu kimyasallara maruz kalmış ürünler asla organik olamaz. O yüzden bir ürünün organik olma özelliğini bozmayan sınırlı sayıda ara işlem basamağı ve bileşeni vardır. Bunları mesela biz orada tanımladık. Belki bu doğrudan son tüketiciyi ilgilendirmeyebilir ama biraz daha işte hani kimya bilen kişiler bunu en azından anlayabilirler.
Evet.
Ama ondan ziyade tüketicimizin araması gereken şey üzerinde bir sertifika logosu olup olmadığıdır. Sertifikalı ürünler 3, şu anda ülkemizde mevcut sertifikalı ürünler 3 grup altındadır. Doğal ürünler, organik ürünler ve helal sertifikalı ürünlerdir. Bunlarla ilgili her 3 grupta çünkü kimi zaman ücret olarak veya hani farklı tercihler noktasında tüketicilere sunulan özel ürün grupları olduğu için bunları tercih etmek isteyen kişilerin üzerinde mutlaka bu sertifikaya sahip olduğuna dair logoları aramalarını tavsiye ediyoruz. Tabii her zaman ürünün ambalajının güvenilir olması, güvenilir bir satış noktasından alınması ve tercihe göre de bu ürünler bu noktada tercih ediliyorsa üzerinde bu işaretlerin aranması gerekir.
Evet, ama sizin de programın başında söylediğiniz gibi yelpaze o kadar geniş ki deodorandan saç spreyine, tıraş köpüğüne kadar o kadar çok ki hangi birini nasıl takip edeceğiz? Çoğu zaman da işte kullandığımız ürünü hemen alıp çıkabiliyoruz. Bakmıyoruz yine ürünün içeriğine her zaman olduğu gibi. Örneğin göz kalemi var, ruju var, rimeli var. Ki o kadar çok ucuz ve taklitleri de var ki tüm bu saydıklarımızın, değil mi?
Tabii tabii. Yani şöyle düşünün. Şimdi basit bir bakım ürünü gibi görünüyor. Ama biz bu ürünlere doğuştan itibaren maruz kaldığımız için sağlığımız açısından ciddi bir risk taşıyoruz. Öncelikle birey olarak kendimizin bu ürünleri seçerken dikkatli olması, güvenilir satış noktalarından alması ve ürünleri suistimal eder derecede kullanmaması da önemli. Örneğin işte normal bir bakımda dahi bir birey gündüz işte el yıkarken kozmetik ürüne maruz kalıyor. Dişlerini fırçalarken, ağız çalkalarken, duş alırken, vücudunu nemlendirirken ortalama 6-7 kalem ürüne ve bunun her birinin içerisinde neredeyse minimum 10 bileşene herkes kalıyor.
Maruz kaldınız.
Evet, neye maruz kaldığınızı ürünün ambalajından görebilirsiniz. Bileşen sayısı ortalama 10 ila yani minimum 10 ila diyelim aşağı yukarı 30-40'lara kadar değişebiliyor. Ve sizin bu aralıkta kullandığınız ürün sayısıyla bu rakamı çarptığınız zaman günde 100-150 kimyasala rutin olarak maruz kalan bireyler var. Doğal olarak bu kimyasallara doğal bileşenler olsa dahi maruz kalma neticesinde tabii ki ciltte bir takım istenmeyen etkiler de ortaya çıkabilir.
Ama şimdi bu ürünleri o kadar çok her yerde, pazarlarda bile görebiliyoruz az önce saydığımız ürünleri.
Evet.
Çoğu zaman işte kullandığımız ürün diye alıyoruz. Çoğu zaman ambalajına kanıp, çoğu zaman sizin de söylediğiniz gibi kokusuna kanıp alıyoruz. Siz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak bu anlamda bir denetim yapıyor musunuz? Bu tür sağlığa uygun olmayanların toplatılması söz konusu değil mi?
Şimdi elbette kurum olarak bu ürünler risk odaklı olarak takip ediliyor. Ancak şöyle düşünürseniz kozmetik ürünler gerçekten kontrolü güç bir ürün grubu. Burada tüketiciye büyük görev düşüyor. Şöyle ki kozmetik ürünler satış noktaları sınırlandırılmış ürünler değil. İnternetten alabiliyorsunuz. elden evden satış, pazardan satış, yani malumunuz ne diyelim, çeşitli satış noktaları olmaksızın işte evden yapılan kozmetik satışları var bazı markaların. İnternet üzerinden yapılanlar
Yok,
var.
ben ulu orta satılanlardan söz
Evet,
ediyorum.
ulu orta satılanlar tabii ki
Bir
kontrol
denetim
ediliyor.
söz konusu
Ama
mu?
şöyle bir şey düşünün. Şimdi çevresel etkilere fazla maruz bırakılmış kozmetik ürünler mutlaka bozulacaktır. Şöyle ki kozmetik formülasyonlarda köken itibariyle, yapıları itibariyle, formülasyon yapıları itibariyle ilaç benzeri ürünlerdir. İlaç değildir. İçerisinde ilaç etkin maddesi yoktur. Bu noktada bir tedavi edici, sağlığa yönelik bir takım işlevleri yoktur. Ancak bu ürünler işte içerisindeki kimyasallar ve yapıları itibariyle, örneğin rujlar, sıcakta beklediği zaman, açık ortamlarda, güneş altında satıldığı zaman o rujdaki yağ, yağ bazlı benzeri bileşenler ransitleşecektir, acılaşacaktır. Bu bozulmuş yapılar sürüldüğü deri cilt dokusunda hasarlar meydana getirecektir. Yani
Ne gibi hasarlar meydana getirir? Sadece ruj için değil, diğer kullandığımız kozmetikler açısından da
bozuk
soruyorum.
kozmetik ürünler ne tip?
Evet, zararlara yol
Evet,
açar
öyle
cildimizde.
ele alalım. Şimdi örneğin makyaj ürünleri, bozulmuş makyaj ürünleri, yağ bazlı ise bu yağların acılaşması nedeniyle cilde uygulandıklarında tahriş, lekelenme, daha sonra eğer mikrobiyolojik kontaminasyon, nemli ortama maruz kalmışlarsa, herhangi bir mikrobiyolojik üreme olmuşsa, dış faktörlerle kirlenme olmuşsa, o noktada vücudun uygulandığı bölgelerde, ağızsa tabii ki ağız bölgesinde bir yaraların oluşması, göz ürünleri ise daha da ciddi risk. Gözde ciddi sıkıntılara, sağlık sorunlarına neden olacaktır. Bunun dışında bozulmaları saç ürünü ise örneğin, tabii ki saçlarda saçın
Dökülmeler, belki
tabii
kepeklenmeler.
saç köküne etkileri ayrı, saçın kendisine etkileri ayrı olur. Saçın işte donuklaşması, kırılması, daha yıpranmış olması daha az zarar olmakla birlikte, örneğin bozulan bir şampuansa saç köklerinden, yani saçlı deri, saç kökü ve durulama sırasında bütün vücut maruz kalacağı için gözlerden cilde kadar vücudu duruma göre
Belki
etkilemesi,
dökülen saçlar bir daha çıkmayacak.
tabii ki ürünün güvensizliği,
Evet.
hatta bozulmuş olmaktan öte bir de içerisinde zararlı bileşenler
Varsa.
iddiasını karşılamaktan öte bir de zararlı bileşenlere dönüşmüşse tabii ki bu da muhtemeldir. Bunun
Evet.
dışında sivilceler meydana gelebilir ciltte. Yine bozulmuş ürünlerden dolayı. Genel alerjiler, çok sık alerji meydana gelebilir. Zaten esansların kendilerinin bir kısmının ciddi alerjik potansiyeli vardır. Bunlar zaten bir kısmı bizim mevzuatımız doğrultusunda yasaklanmıştır ama bireylerin hassasiyeti de birbirinden farklıdır ve kozmetik ürünlerin kullanımından gelen bir dezavantaj şöyle
Peki,
vardır.
doldurma parfümler konusunda neler söyleyeceksiniz?
Parfümlerin diğer bütün kozmetik ürünler gibi GMP, kozmetik GMP'si iyi imalat uygulamaları koşulları altında üretilmiş olması lazım. Doldurma parfüm denen ürünler eğer iyi imalat uygulamaları koşulları altında üretip doldurulmuyor ise o zaman mevzuata aykırı ve sağlığa uygunsuz ürünlerdir. Bu noktada üzerinde bir ambalajı, bir etiketi, üretim yeri, üreteni, bileşenleri bulunan, adı markası bulunan ürünlerin tercih edilmesi gerekir.
Peki, şimdi bu tür ürünlerle hemen her yerde karşılaşıyoruz dedik. Bunları kullananlar ya da kullanmayanlar, görenler nerelere, nasıl şikayet etmeliler? Bu konuda şikayet ettikleri takdirde alabilecekleri bir sonuç var mıdır acaba?
Kesinlikle kozmetik ürünlerden sorumlu kurum Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'dur. Bu noktada kurumumuzun web sitesine girdiği zaman tüketiciler veya telefonla...
Bir adres verelim o zaman lütfen.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu diye internetten taradıkları zaman titck.gov.tr diye bizim kurumumuzun web sayfası açılacaktır. Orada şikayetle ilgili sekmelerden şikayetlerini yapabilirler. Kurumumuza telefonla da erişerek bu şikayetleri yapabilirler. Bilgi edinme veya bir şekilde bu tip şikayetlerini dolaylı olarak Sabin Bimer üzerinden yönelten tüketiciler de mevcuttur. Hepsinin en kısa zamanda işleme alınıp karşılığı mutlaka verilmektedir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizleri bu konuda bilgilendirdiğiniz için, dinleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Umarız bu tür sorunlar yaşamadan tüketicilerimiz biraz daha bilinçli hale gelirler sizin de anlattıklarınız çerçevesinde. Sağ olun, var olun.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Daire Başkanı Doçent Doktor Sayın Evren Algın Yapar stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz.
Yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Yaşıyorum demektir senin beni yanlış anlayışına, çoktandır heyecan duymayışına, canım yanıyorsa hala korkmaya gerek yok. Yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Söylenecek şarkı. bitmeyecek sözlerim tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel.
Ekmek olur alın teri. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı 30 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Tabii ki biz de katıldık, değil mi? Neler anlatacaksınız konferansla ilgili olarak dinleyicilerimize?
Evet, biz her sene katılıyoruz bu toplantıya. Bu sene 105.si düzenlendi bu yıl. Uluslararası Çalışma Konferansı aslında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün en üst karar organı. Her yıl yapılan bu konferansta bir takım kararlar alınıyor. Bazı ülkeler maalesef bizim de zaman zaman girdiğimiz gibi kara liste ya da kısa liste alınıyor. Yani bazı işçi problemleri ya da çalışma hayatındaki düzensizlikler nedeniyle her yılda bir gündem belirleniyor ve gündemle ilgili konuşuluyor. Bu gündem öncesinde de Uluslararası Çalışma Konferansı için raporlar hazırlanıyor gruplar tarafından, çalışma grupları tarafından ve bu raporlar üzerinden bir takım tartışmalar yürütülüyor. Tabii her ülke belirli sayıda delegasyonla katılıyor. Biz burada işçi, işveren ve devlet temsilcilerimizle yer alıyoruz. İşçi tarafını en büyük işçi konfederasyonu olan Türk İş temsil ediyor. Tabii başka sendikalardan da katılan sendikacılarımız var. Ama Türk İş işçi tarafı adına konuşmasını yapıyor. İşveren tarafında yine işveren organizasyonları, örneğin TİSK mutlaka katılıyor, Türkiye İşveren Konfederasyonları. Ve devlet adına da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı katılıyor. Bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına bizzat Bakan Sayın Süleyman Soylu ülkemizi temsil etti. Tabii ki çalışma bürokratlarıyla birlikte. Ve bu toplantılarda bu senenin gündeminde adil bir küreselleşme için sosyal adalet, işte düzgün iş konuları konuşuldu. Düzgün işle kastettiğimiz işte decent work olarak ifade edilen, yani bütün nüyle bir işçinin çalışmak isteyeceği işi kastediyoruz. İşte düzgün bir ücret ödenen, çalışma saatleri düzgün şekilde belirlenen, sosyal güvencesi olan, işte iş güvencesi tanınan, yani her birimizin, hepimizin aslında çalışmak isteyeceği tarzda bir işten bahsediyoruz. Ve katılan her ülkede düzgün işi, işte Almanya, Fransa, işte Brezilya, aklınıza gelebilecek dünyadaki bütün ülkeler. Çünkü 187 ülkeden temsilci katılıyor bu toplantıya.
Yine oralardan da işçi, işveren ve devlet temsilcileri
kesinlikle
düzeyinde.
Yani burada bir sosyal diyalog mekanizması aslında işletilmeye çalışılıyor. Yani hem işçi olsun, hem işveren olsun, hem de çalışma hayatının bir tarafı olan devlet de bu işin içinde yer alsın diye. Üç taraftan da temsilci oluyor. Çeşitli komisyonlarda onların sunumları oluyor. Hatta her sene bu sunumlar sonrasında da bazı ülkelerin övüldüğünü, bazı ülkelerin de işte kendi ülkelerinde meydana gelen bir takım olumsuz çalışma koşulları veya işte yaşanan kötü iş kazaları nedeniyle uyarıldığını görüyoruz. Tıpkı bizim başımıza da geçmişte geldiği gibi.
Bizim karnemiz nasıl?
Bizim karnemiz aslında çok iyi değil. Çünkü biz birkaç kez, yani bu kara liste veya kısa liste dediğimiz listelere girdik. 7 kez bizi ILO sözleşmelerini en kötü uygulayan ülke seçtiler geçmişte. Özellikle son dönemdeki kara listelerimizden bir tanesi bu Soma'da yaşanan iş kazası sonrasında çok ciddi Türkiye gündeme girdi ve konuşuldu. Geçen yıl da yine biz kısa listedeydik. Bu sene göreceğiz hangi listede yer aldığımızı yapılan değerlendirmeler sonrasında. Yine burada da iş güvenliğindeki mevzuatın, yani ILO sözleşmesinin tam olarak iç hukuka aktarılmamış olması ve yaşanan iş kazaları nedeniyle geçen sene de biz yine kısa listedeydik. Kısa listenin bir sonraki aşaması zaten kara liste. Önce kısayı alıyorlar, daha sonra kara listeye geçiyorsunuz.
Umarız kara listeye girmeyiz.
Umarız bundan sonraki hiçbir yıl girmeyiz. Çünkü son 10 yıllık dönemde bizim çok iyi bir karnemiz yok aslında. Yani bizde aslında hukuki düzenlemeler var, fakat onun
denetlenmesi noktasında bir takım problemler olduğu ve işveren tarafı da bunları çok iyi uygulamadığı için sorun yaşıyoruz. Yoksa yasal olarak düşündüğünüzde bizim de iş sağlığı ve güvenlik kanunumuz var her şeyden önce.
O zaman işverenlere uygulanan yaptırımların çok daha büyük olması gerekiyor ki belki caydırıcı etkisi olabilsin.
Kesinlikle.
Değil mi?
Ve işçilerin denetimi de işverende olduğu için, yani işte sadece bareti vermeniz örnek olarak söylemek gerekirse yetmiyor. Mutlaka sizin işçinin o bareti taktığından emin olmanız gerekiyor. Evet. O yüzden hem işçinin hem işverenin bu kültürü kazanması gerekiyor. Bu sene yine çocuk işçiliği ve genç işsizliği problemleri de gündeme alındı. Çocuk işçiliği tüm dünyada çok önemli bir sorun. Özellikle Suriye'deki yaşanan iç savaş nedeniyle Suriyeli insanların başka ülkelere göç etmek zorunda kalması ve bu göç edenlerin çok büyük bir kısmının da kadın ve çocuklardan oluşması tekrar en kötü koşullarda ortaya çıkan çocuk işçiliği sorunuyla bizi yüz yüze bıraktı. Çocuklar, yani biz Türkiye'den de biliyoruz bunu, işte dilendiriliyor ya da gerçekten kendileri dilenmek zorunda
bizim
kalabiliyorlar.
Bizim kendi çocuklarımız da var ama.
Evet tabii, bizim kendi çocuklarımız da var kesinlikle. Ama özellikle Suriye çocuklar ya da göçmen çocuklar doğrudan bu kötü koşullara maruz kalıyorlar.
Peki ne durumda çocuk işçiliği ve genç işsizliği sorunu? Artmaya devam edecek gibi mi görünüyor?
Bir süre çocuk işçiliğiyle mücadelede çok iyi rakamlara ulaşılmıştı. Çok iyi istatistikler çıkıyordu. Yani çok ciddi şekilde azalmıştı. Fakat işte son yıllarda tekrar biz arttığını görüyoruz. Hatta Türkiye için konuşacak olursak son bir yılda tekrar yükseldi. Yine bu Suriyeli çocukların etkisiyle tabii biz bunu söylüyoruz. Genç işsizliği ise bütün dünyanın bir problemi. O kadar önemli bir düzeye ulaştık ki biz de buradan defalarca konuşmuştuk. Özellikle Avrupa ülkelerinde %50'lere varan genç işsizlik oranları var. Kayıp bir nesilden bahsedilmeye başlandı. 2008 sonrasında yaşanan ekonomik krizle birlikte iş gücü piyasası koşulları gençler için, yani iş bulmak o kadar zor bir noktaya geldi ki maalesef bir neslin kaybedilmesi, hani işe giremediği için, çalışmaya başlayamadığı için, dolayısıyla ev kuramıyor, ailesinin yanında bağımlı bir şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor ve sosyal alanda kendisini ifade edemiyor. O yüzden de bir neslin kaybolması gibi ILO yıllarca diğer ülkeleri de uyardı. Özellikle Avrupa ülkelerini uyardı. İşte Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz, biraz daha böyle sorunu genişletecek olursak Macaristan ve yeni üye olan ülkeler için Avrupa Birliği'nde özellikle çok önemli genç işsizliği oranları söz konusu. Yine Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde de genç işsizliği çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Biz nispeten iyi durumdayız. İşte %20'ler seviyesinde bir genç işsizlik oranımız var. O yüzden de genç işsizliğini de yine gündeme alması gerektiğini düşündüğü yıl.
Şimdi konuların küresel boyutta ele alınması çok önemli tabii ki, ama bunların sonuçlarına da bakmak gerekiyor galiba. Sonuçlar bir kez daha önem kazanıyor.
Kesinlikle. Zaten bu yılın temalarından bir tanesi küresel tedarik zinciriydi. Yani küresel tedarik zinciriyle kastettiğimiz şey, bir ürünü elde etmemiz için farklı farklı ülkelerde o ürünün yapılması gerekebiliyor. Bu noktada en çok aklımıza gelebilecek ülke işte örneğin Çin, Güney Kore. Bu tedarik zinciri içinde çok iyi yerlere geldi bu ülkeler. Fakat şimdi Çin'de çalışma koşullarına baktığımızda günde $1 altında çalıştırılan çok sayıda insan var. Olumsuz çalışma koşulları var. Dolayısıyla bu zinciri kurarken düzgün işler yaratılması üzerine duruyor ILO. Söylediğiniz gibi evet, küreselleşme hepimiz için çok önemli. Küreselleşme sayesinde bugün internet gibi bir nimete sahibiz ama diğer taraftan verdiği zararları da en aza indirmek gerekiyor. Dünyada 197 milyon işsiz insan var. Bunun yanında çalıştığı halde yoksul durumda olan çok ciddi oranda insandan bahsetmek mümkün. O halde yapmamız gereken şey sadece iş yaratmak değil, daha iyi, daha düzgün, daha kaliteli işler yaratmak. ILO da bu senenin gündemini bu noktada biraz daha işte bu düzgün işlere çekmiş durumda.
Evet, şimdi yoksulluk dediniz de yoksullukla mücadele kapsamında neler yapılıyor acaba? Bu konuda gündeme geldi herhalde, değil mi?
Evet, yoksulluk da bu konunun bu senenin gündemlerinden bir tanesiydi. Çünkü yoksulluk yoksul olan kişiyle birlikte aslında haneyi etkiliyor. Dolayısıyla bir kişiden değil, işte bir ailenin kötü koşullarda yaşamasından söz ediyoruz. ILO daha çok çalışan yoksullara odaklanıyor. Çalışan yoksulla kastettiğimiz şey de, yani çalışıyor ama günde $1, $2 altında gelir elde ediyor. Bu insanlar için, yani biz yani çalışma karşılığında bir gelir elde etmesi ve aslında yoksul olmamasını beklerken, böyle insanlar hem çalıştıkları hem de yoksul oldukları için ILO'nun gündemindeler. Şu an 2030 yılına kadar ILO'nun gündeminde en kötü yoksul, yani aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma gibi bir gündem var. Ama bunun için yılda 600 milyar dolar gerekiyor tüm dünyaya bu problemle bizim mücadele edebilmemiz için. Ve yaklaşık dünyadaki istihdamın %46'sı da, yani bu işte her çalışan iki kişiden biri de az önce bahsetmiş olduğumuz çalışan yoksul olmaya çok yatkın. Yani kırılgan işlerde çalışan insanlar. Dolayısıyla yine ILO bu noktada da hem yoksullukla hem de kötü çalışma koşullarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Evet, peki dünyanın geneline baktığımızda durum ne yoksullukla mücadele kapsamında?
Dünyada özellikle gelişen ve kalkınmakta olan ülkeler açısından %36 düzeyinde bir yoksulluk problemi var. Bu da tabii resmi istatistikler. Aslında gerçekteki durum belki bir parça
aslında
daha yüksek,
yüksek
bile olabilir.
Aslında yüksek bir
çok
rakam
yüksek,
değil mi?
Evet, 3 kişiden birinin bu yoksul olduğu anlamına geliyor. Yani her 100 kişiden 36'sının yoksullukla mücadele ettiğini gösteriyor. Bu insanlar için de yoksulluk neye göre belirleniyor derseniz, günde 2.10 doların altında geliri varsa bu kişilerin, biz onları yoksul kabul ediyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada işte bu kırılgan ve eşitsiz süreç aslında genel olarak eşitsizliklerin artmasına neden oluyor. Evet, bir tarafta çok yoksul insanlar var, bir tarafta da gelirlerini gün be gün arttıran, işte çok iyi koşullarda yaşayan, çok önemli düzeyde servete sahip olan insanlar var. Dolayısıyla yoksulların sayısını azaltarak aslında bu eşitsizlikleri de bir parça da olsa kapatmaya çalışmış oluyoruz. Bu hedefte ILO'nun yıllardır gündeminde ve sanırım bir süre daha gündeminde olmaya devam edecek.
Evet, ülkemizde durum nedir?
Ülkemizde bu bizim en kötü yoksulluk olarak düşündüğümüz aşırı yoksulluk yok. Evet, yoksulluk sınırında yaşayan insanlar var ama bu geçmişte kıyasladığınızda ciddi oranda azaltılmış durumda. Yani %10'lar seviyesinde. Ekonomik krizden sonra biraz bizde de eşitsizlikler arttı. Diğer taraftan da dünya genelinde baktığınızda Türkiye en eşitsizliğin en fazla olduğu ülkeler arasında. İşte Meksika, Amerika, Rusya, biz, işte Brezilya. Bu noktada her ne kadar kişisel kişi başına düşen gelir, yani kişisel gelir dediğimiz şey yüksek olsa da 10 bin dolarların üzerine çıkmış olsa da Türkiye hala eşitsizliklerin olduğu bir ülke profilini korumaya devam ediyor. Ama en azından aşırı yoksulluk gibi bir problemimiz kalmadı. İlerleyen dönemde bu sosyal yardımların daha iyi dağıtılması sağlanabilecek olursa yoksulluk açısından da daha iyi bir mesafe kat etmemiz söz konusu olacaktır.
Evet. Peki gündemde tartışılan konular bunlarla sınırlı değildi herhalde, değil mi? Başka neler vardı?
Özellikle işsizlik konusu vardı. Küresel işsizlik. Çünkü küresel işsizliğin artacağı yönünde bir öngörüsü var ILO'nun. Bu çalışma konferansı öncesinde ILO bir rapor yayınladı. Küresel İstihdam ve Sosyal Görünüm 2016 raporu. Bu rapordan da yola çıkarak şunu söyledi oradaki katılımcılara. 2016 yılında 2015 yılındaki etkiyi, yani ekonomideki o daralmayı gecikmeli olarak göreceğiz. Ve dolayısıyla özellikle yükselen ekonomilerde, ki bu ülkelerden, bu ekonomilerden bir tanesi de Türkiye. Yani geçtiğimiz dönemde dünya ekonomisinin büyümesini kendi sırtında taşıyan ülkelerden biriydi Türkiye. Maalesef bu etki gecikmeli olacak ve işsizlik biraz artacak. Yani 197 milyondu 2015 yılı için ama 2016 yılı için yaklaşık 2.3 milyon bir artış olacağı öngörülüyor. Bu da tabii düşündüğünüzde ciddi bir rakam dünya açısından. 2017 yılında tekrar düşeceğini, yani 1 milyona kadar düşeceğini söylüyor ama 2016 yılı biraz daha sancılı geçeceğe benziyor.
Evet, peki 2016 raporu ne zaman açıklanacak acaba?
Bu rapor muhtemelen yakında paylaşılacaktır, sonuç raporları. Alınan bütün kararları önümüzdeki haftalarda görebileceğimizi düşünüyoruz. Tabii burada kara listelere ve kısa listelere giren ülkelere ayrıca uyarılar verilecek. Yani bunun bir yaptırımı yok, bunun üzerinde duralım. Ama listeye girdiğinizde hani bir prestij kaybı olarak size yansıyor. Doğrudan, çünkü 187 ülkenin katıldığı bir toplantı ve bu toplantının sonuç raporunda da eğer siz bu listeye girdiyseniz oldukça kötü bir aslında prestijin azalması gibi bir sonuç anlamına geliyor. Açıklandıktan sonra belki ilerleyen dönemde tekrar bunu, raporda neler çıkmış, hangi ülkeler uyarılmış, hangi ülkeler kötü durumda, bunu birlikte de konuşabiliriz.
Evet, peki 106.sı ne zaman gerçekleşecek? O zamana kadar neler yapabiliriz ülkemiz adına bu anlamda?
106'sı,
ya da neler yapılıyor?
106.sı önümüzdeki yıl yine aynı dönemde, yani Mayıs ayının sonu, Haziran ayının ilk iki haftası da düzenlenecektir. Eğer yine kötü bir derecelendirme söz konusu olursa ülkemiz açısından bunu bertaraf etmek için özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanındaki denetimleri sıklaştırıp bu mevzuatın kapsadığı iş yerlerinin en azından hani hepsine gidemesek bile büyük bir kısmında denetim yapıp kurallara ne kadar uyduklarına bakmalıyız. İş kazaları daha ilk 6 ayda bile çok ciddi düzeyde şu an ülkemizde yaşanmış durumda. Ne yazık ki bunların çok önemli bir kısmı ölümlü iş kazaları. Bazı sektörler çok önemli risk taşıyor. İşte bu noktada inşaatları daha iyi denetleyebiliriz. Ve tabii ki hem işçimize hem işverenimize bu kültürü kazandırmalıyız. Çünkü aslında her şeyin başı insanların buna inanması. Yani o baretin, o askının, o kemerin ne kadar önemli olduğunu önce kendisinin inanmasından geçiyor. Bize bir şey olmaz ya da işte her şey olacağına varır gibi bir kadercilik anlayışıyla bu konulara yaklaşmamız gerektiğini altını çizmek isterim.
Evet, işverenin de tabii ki burada çok büyük katkısı olacak. Onun da mutlaka o zorunlu yapılması gereken, takılması gereken şeyleri taktırması, yaptırması gerekiyor. Yoksa onun da yaptırımlarının çok büyük olması gerekir ki tüm bunları önleyebilelim, azaltabilelim, değil mi?
Kesinlikle. Aslında yaptırım olarak düşündüğünüzde işverenin hapse girmesine kadar cezai bir takım sorumluluklar Hı-hı. var. Biz bunu Soma'da yaşadık. İnşallah bir daha bu kadar fazla insanı, fazla işçiyi, fazla emekçiyi kaybetmeyiz. Ve söylediğiniz gibi inşallah işverenler de, işçiler de bu konuya çok daha fazla dikkat ederler.
Evet, umarız öyle olsun. Bu güzel dileklerle bugünkü Ekmek Olur Alın Teri köşemizi de kapatalım sevgili Işıl Kurnaz. Tekrar teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'dı. Hayatın Sesleri'nde bugün Ekmek Olur Alın Teri köşemizde kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Ekmek olur, alın teri.
Bir uyuşukluk hissi bahsettiğim ayak parmaklarından kafatesine kadar uzanan bazıları berrak bir su gibidir bazıları da benim gibi çamurlu bir göl merak ettiğin dibine tutuşturmayı merak ediyorsan tutkuyu peki ya korkuyu bunun neresine koymalı her kararla ilişkiye girebilecek kadar kahpedir ah bu korku bana bir şarkı söyle yolumuz uzun sözlerden kurtul derdimi bir gölge içini kaplayan bazıları berrak bir su gibidir bazıları da benim gibi çamurlu bir göl merak ettiğin dibine bana bir şarkı söyle yolumuz uzun sözlerden kurtul derdimiz bir olsun bana bir şarkı söyle yolumuz
Hayatın Sesleri.
Herkese iyi eğlenceler.